Ayrım 22, sayfa 218. Harry başını salladı. 24, dedi. Elmalar da aynı sayıda üretilmiş, dedi Van Borst. Bu, sayının onları tasarlayan ve yapan mühendis için sembolik bir anlamı varmış. Kız kardeşi kendi canına kıydığında o yaştaymış. Dolabınızda kaç tane var? Sadece 8. Altından olan bu piece de résistance dahil. Dipnot, Fransızca'da bir koleksiyonun en değerli parçası anlamına gelen deyim. Ampulün ışığı altında mat bir biçimde parlayan bir top çıkardı ve tekrar dolaba koydu. Ama bu satılık değil. Bunu elinize geçirmek için önce cesedimi çiğnemeniz gerek. Demek Kluit birini aldığından beri 13 tanesini daha sattınız. Üstelik her seferinde daha da yüksek bir fiyata. Bu gayet sağlam bir yatırım Monsieur Hall. Eski işkence aletlerinin parayı dert etmeyen oldukça sadık bir hayran kitlesi var. Cruyemont. Size inanıyorum, dedi Harry. Antenlerden birini aşağı bastırmaya çalışarak. Onlar yaylıdır, dedi Van Borst. Tek bir kez çekildiğinde kurban elmayı ağzından bir daha çıkaramaz. Başka bir de çıkaramaz. O yuvarlak çıkıntıları içeri sokmak istiyorsanız ikinci adımı atmamanız gerekir. Teli çekmeyin, lütfen. İkinci adımı bana verin. Harry topu Van Borst'a uzattı. Belçikalı bir tükenmez kalem alıp ilmekten dikkatlice geçirdi. Kalemi topla aynı hizaya getirip yatay tuttu ve topu bıraktı. Tel gerilince başka bir gümbürtü daha koptu. Leopold'un elması kalemin 15 santim aşağısında titredi ve her bir antenden keskin ve parlak iğneler fırladı. Harry Norveççe bir küfür salladı. Afan. İhtiyar gülümsedi. Maymailler bu alete güneşin kanı derlerdi. Bu tatlı çocuğa bir sürü farklı ad konulmuş. Elmayı masaya bıraktı. Telin çıktığı deliğe tükenmez kalemi koyup sertçe bastırdı. İğneler ve antenler yüksek bir sesle yerlerine girdi ve kralın elması o pürüzsüz ve yuvarlak haline geri döndü. Etkileyici, dedi Harry. Ne kadar? 6.000 dolar, dedi Van Borst. Fiyatını genelde her seferinde biraz daha arttırıyorum ama size öncekiyle aynı fiyata satabilirim. Neden, diye sordu Harry, işaret parmağını kaygan metalin üzerinde gezdirerek. Van Borst sigara dumanını odaya üfleyerek, çünkü uzun yoldan geldiniz, dedi. Bir de aksanınız hoşuma gitti. Hım, en son bundan kime sattınız peki? Van Borst kısık bir sesle güldü. Nasıl sizin buraya geldiğinizi başka hiç kimse bilmeyecekse diğer müşterilerim için de aynısı geçerli. Bilmem açıklayıcı oldum mu Monsieur? Gördünüz mü? Adınızı unuttum bile. Harry başını salladı. 600, dedi. Pardon, anlamadım. 600 dolar. Van Borst yine aynı kısa kahkahadan attı. Komik bir teklif. Ama o parayla dağ gorillerinin yaşadığı koruma alanında 3 saatlik rehberli tura katılabilirsiniz. Dilerseniz oraya gidin. Ne dersiniz Monsieur Hall? Kralın elması sizde kalsın, dedi Harry. Arka çapından 20 dolarlık ince bir deste çıkararak. Ben 600 doları kimlerin sizden elma satın aldığını öğrenmek için veriyorum. Desteği Van Borst'un önündeki masaya koydu. Üzerine de polis kimliğini bıraktı. Norveç polisi, dedi Harry. Sadece sizin sattığınız bu aletle en az 2 kadın öldürüldü. Van Borst para destesinin üzerine eğildi ve elini sürmeden kimliği inceledi. İhtiyacınız olan şey buysa gerçekten üzgünüm, dedi. Sesi sanki daha pürüzlü çıkıyordu şimdi. Bana inanın. Ama kişisel güvenliğim 600 dolardan çok daha değerli. Buraya alışverişe gelen herkesle her şeyi konuşuyor olsaydım yaşam sürenizi asıl Kongo hapishanelerine girerseniz düşünmeniz gerekecek, dedi Harry. Van Borst tekrar güldü. İyi deneme Bay Hall. Ama Goma'nın emniyet müdürünü şahsen tanırım. Hadi onu geçtim. Kollarını havaya kaldırdı. Hapse girecek ne yapmışım ki ben? Yaptığınız şey çok da ilginç sayılmaz, dedi Harry göğüs cebinden bir fotoğraf çıkararak. Norveç hükümeti Kongo'ya en çok yardım gönderen ülkelerden biri. Norveç yetkilileri Kinshasa'ya telefon açıp Norveç'te iki cinayete sebep olan silahın tek kaynağının siz olduğunuzu ve işbirliğine yanaşmadığınızı söylediklerinde olacakları düşünebiliyor musunuz? Van Borst artık sırıtmıyordu. Tutup da sizi işlemediğiniz bir suç yüzünden yanlışlıkla mahkum etmezler, tabii ki, dedi Harry. Ama yine de tutuklu kalırsınız ve bu hapis cezasından farklı bir şey. Bir dava soruşturulurken ve delillerin bozulabileceği endişesi varken kişinin geçici olarak nezaret altına tutulması için yapılır. Ama sonuçta hapishaneye girersiniz ve bu soruşturma epey bir zaman alabilir. Kongo hapishanelerinin içini hiç gördünüz mü Van Borst? Muhtemelen hayır. Hapishane gören çok fazla beyaz olduğunu sanmıyorum. Van Borst röptöşambırına sımsıkı sarındı. Sigara ağzını dişlerken Harry'i gözledi. Pekala, dedi. 1.000 dolar. 500, dedi Harry. 500 mü? Ama daha demin 400, dedi Harry. Tamam, diye bağırdı Van Borst kollarını havaya kaldırarak. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Her şeyi, dedi Harry. Ve duvara yaslanıp sigara paketini çıkardı. Harry 1,5 saat sonra Van Borst'un evinden çıkıp John'un Land Rover'ına bindiğinde hava kararmıştı. Otele, dedi Harry. Kalacağı otel göğün kıyısındaydı. Joe dedektifi suya girmemesi için uyardı. Günün birinde cildinin altında ince bir kurt olarak kıpırdanmaya başlayana dek kendini fark ettirmeyen Gine paraziti değil, Büyük kabarcıklar halinde gölün dibinden yükselen ve insanı bayıltıp çabucak boğulmasına neden olan metan gazı yüzündendi bu uyarı. Harry balkonda oturup aşağıda aydınlık çimlerin üzerindeki sirklerdeki tahta bacaklar gibi dolanan uzun bacaklı iki canlıyı izledi. Tavus kuşu kostümünü giymiş flamingolar gibiydiler. Işıklandırılmış tenis kortunda iki siyahi delikanlı yıpranmaktan dertop edilmiş çoraplara dönen iki tanecik topu yırtık pırtık bir ağın üzerinden birbirlerine göndererek tenis oynuyordu. Arada bir uçaklar gök gürültüsüne benzer bir sesle otelin tepesinden geçiyordu. Harry bardan gelen şişe tıkırtılarını dinledi. Oturduğu yerin tamı tamamına 68 adım uzaklığındaydı. İçeri girerken saymıştı. Telefonunu çıkardı ve Kaja'yı aradı. Kaja sesini duyduğuna memnun olmuş gibiydi. Ya da zaten mutluydu. Usta o sette kar yüzünden mahsur kaldım dedi genç kadın. Lapa lapa değil kova kova kar yağıyor. Ama en azından akşam yemeğine davet edildim. Ha bir de konuk defteri enteresandı. Öyle mi? Bizim ilgilendiğimiz günün sayfası koparılmıştı. İşte bu ilginç. Peki şeyi kontrol? Evet, parmak izi var mı diye kontrol ettim. Yazının arka sayfada izi çıkmış mı diye de baktım. Kaja kıkırdadı. Harry onun şimdiden bir iki kadeh şarabı devirmiş olduğunu tahmin etti. Hem ben aslında şeyi kastet. Evet, önceki ve sonraki günde neler yazıldığına da baktım. Ama o tür basit konaklamalarda hemen hemen herkes bir geceden fazla kalmıyormuş. Kardan mahsur kalmadıkları müddetçe 7 Kasım'da hava açıkmış. Ama buranın polisi yolculukları esnasında Havas'ta kalmış olabilecek konukları bulmak için civar kulübelerin önce ve sonraki günlerine ait konuk defterleri kayıtlarını inceleyeceğine söz verdi. Güzel, yaklaşıyor gibiyiz. Bakalım, senden ne haber? Buradan korkarım pek bir şey çıkmayacak. Van Bors'u buldum ama 14 müşterisinden hiçbiri İskandinav değilmiş. Bu konuda çok emin. Elimde altısının adı ve adresi var ama hepsi de tanınan koleksiyoncular. Geri kalanların ise yarım yamalak isimleri ve bilgileri var. Hepsi o kadar. İki elma daha varmış. Ve Van Bors, Karakas'taki bir koleksiyoncunun elinde olduklarını öğrenmiş. Adeli ve vizesini kontrol edebildin mi? İsveç'teki Ruanda konsolosluğunu aradım. Açıkçası karmakarışık bir yer olacağını bekliyordum ama gayet iyi çalışıyorlar. Ruanda, Kongo'nun çelimsiz ama dürüst ağabeyi gibidir. Adel'in vize başvurusunun kopyasını buldular. Ve tarihler tutuyor. Vizenin süresi artık geçmiş ve doğal olarak kadının nerede olduğu hakkında fikirleri yok. Kigali'deki göçmenlik bürosu yetkilileriyle görüşmemi söylediler. Numarayı aldım, aradım. Ve pimpon topu gibi bir attan diğerine aktarıldım. Sonunda İngilizce konuşan ukala birine ulaştım. Ruanda'nın o bölgeyle işbirliği anlaşması olmadığını söyledi. İsteğimi yerine getiremeyeceği için üzüntüsünü dile getirdi. Ve ailemle bana uzun ve mutlu bir yaşam dileyip telefonu kapadı. Sen de hiç ipucu bulamadın değil mi? Hayır. Van Bors'ta Adele'in fotoğrafını gösterdim. Ondan şimdiye dek bir şey alan tek kadının pas kızılı, iri bukleli saçları olduğunu ve Doğu Almanya aksanıyla konuştuğunu söyledi. Doğu Almanya aksanı mı? Öyle bir şey mi varmış? Bilmiyorum Kaja. Adam röptoşambırıyla geziyor, sigara ağızlığı var, alkolik ve aksanlar konusunda uzman. Şu anda sadece vakaya ve buradan gitmeye odaklanıyorum. Kaja güldü. Harry beyaz şarap içtiğine bahse girebilirdi. Kırmızı şarap içenler bu kadar gülmezdi. Ama yine de bir fikrim var dedi. Geliş formları. Yani ilk gece kalmayı planladığın yerin adresini forma yazmak zorundasın. Kigali'de bu formları saklıyorlarsa ve adrese benzer bir bilgi yazılmışsa belki Adele'in nereye gittiğini bulabilirim. Bizi bir ipucuna götürebilir. Ne de olsa o gece Havas Kulübesi'nde kimlerin olduğunu bilen ve bir ihtimalle halen yaşayan tek kişi o. İyi şanslar Harry. Sana da iyi şanslar. Harry telefonu kapadı. Kaja'ya kiminle emek yediğini sorabilirdi elbette ama soruşturmalıyla ilgili olsa herhalde söylerdi. Harry bar kapanana ve şişe tıkırtıları sona erip yerini yukarıdaki alçak bir pencereden gelen sevişme sesleri alana dek balkonda oturmaya devam etti. Boğuk, tek düze inlemeler. Andasnes'teyken büyük babasıyla balığa gitmek için sabahın köründe uyandıklarında duyduğu martı sesleri geldi aklına. Babası bir kere bile onlarla gelmemişti. Neden acaba? Dahası neden Harry daha önce bunu hiç düşünmemiş, Olav'ın kendini bir balıkçı teknesindeyken huzurlu hissetmeyeceğini anlamamıştı. Babasının okumayı tercih ettiği ve bilhassa o teknede oturmamak için çiftliği terk ettiği Harry, henüz 5 yaşındayken bile gün gibi ortada değil miydi? Şimdi ise geri dönmek ve ebedi istirahatgahını orada yapmak istiyordu babası. Hayat garipti, ölümse çok daha garip. Harry bir sigara yaktı. Hiç yıldız yoktu ve için için yanan kor bir kızıllığın olduğu Nyiragongo kraterinin tepesi hariç gökyüzü siyahtı. Harry bir sineğin ısırmasıyla teninde yakıcı bir acı hissetti. Sıtmayı düşündü, metan gazını. Kivu gölü uzakta parlıyordu. Çok güzel ve çok derin. Dağlarda bir gümbürtü koptu ve göl boyunca yayıldı. Yanardağ patlamasıydı mı? Yoksa basit bir gök gürültüsü mü? Harry yukarı baktı. Bir gümbürtü daha geldi. Sesi dağların arasında yankılandı. Aynı anda uzaklarda bir yankı daha duyuldu. Epey derindendi. Harry gözlerini karanlığa dikip dikkatle baksa da göğün delindiğini ve yağmurun bir çekiç gibi yere inerek martı çığlıklarını bastırdığını zar zor fark etti. Bölüm 32. Polis. İyi ki kar bastırmadan Havas Kulübesi'nden dönmüşsünüz dedi polis memuru Krongly. Birkaç gün oradan çıkamayabilirdiniz. Otel restoranının geniş penceresine doğru başını oynattı. Ama izlemesi harika değil mi? Kaja dışarıda lapa lapa yağan kara baktı. Evan da böyleydi. Aleyhine işlese bile doğanın gücünden her zaman heyecan duyardı. Umarım trenin bu havada gelebilir dedi. Gelir tabii ki dedi Krongly. Şarap kadehiyle bu kadar çok oynaması Kaja'ya içkili akşam yemeklerine alışkın olmadığını düşündürdü. Gelmesini sağlarız. Diğer kulübelerdeki konuk defterlerini de halledeceğiz. Teşekkür ederim dedi Kaja. Krongly elini asi lülelerinde gezdirdi ve yüzünde yorgun bir tebessüm belirdi. Lady in Red'i söyleyen Krista Berg'ün sesi hoparlörden şurup gibi akıyordu. Restoranda onların dışında sadece iki kişi vardı. Beyaz örtülü masalarda önlerinde birayla tek başına oturup karı izleyen ve hiç gelmeyecek birilerini bekleyen 30'larında iki adam. Burada insan bazen kendini yalnız hissediyordu değil mi diye sordu Kaja. Duruma göre değişir dedi kasaba polisi Kaja'nın baktığı yere başını çevirerek. Karınız ya da aileniz yoksa kendinizi böyle bir yerde avutuyorsunuz işte. Yalnızlığı beraber yaşamak için mi dedi Kaja. Krongly doğru dedi ve kadehlere şarap doldurdu. Ama Oslo'da da durum farklı değildir herhalde. Evet dedi Kaja haklısınız. Aileniz var mı? Krongly omuz silkti. Birlikte yaşadığım biri vardı. Ama buradaki hayatı çok boş buldu ve başka bir yere taşındı. Onu anlayabiliyorum. Böyle bir yerde yaşamak için ilginç bir işiniz olmalı. Sizinki ilginç mi? Bence öyle. Buradaki herkesi tanırım. Herkes de beni tanır. Birbirimize yardım ederiz. Benim onlara ihtiyacım var. Onların da şey. Kadehi elinde çevirdi. Onların da size dedi Kaja. Evet sanırım. Bu önemli bir şey. Krongly başını kaldırıp ciddi bir ifadeyle ona baktı. Ve evet önemli dedi. Gözleri Eva'nın gözleriydi. İçlerinde kahkahanın korlarını saklıyorlardı. Az önce komik ya da mutlu bir şey olmuş gibi. Hiçbir şey olmasa bile o kor orada hep duruyordu. Özellikle de hiçbir şey olmadığında. Odutmadan ne haber diye sordu Kaja. Ne olmuş Odutma'ya? Beni bırakır bırakmaz gitti. Böyle bir akşamda tek başına o ne yapıyor mesela? Evinde karısıyla ve çocuklarıyla oturmadığını nereden biliyorsunuz? Ben münzevileri gözünden tanırım memur. Bana aslak diyebilirsiniz dedi Krongly ve gülerek kadehini hafifçe vurdu. Gerçek bir dedektif olduğunuz belli ama Utmo her zaman böyle değildi. Öyle mi? Oğlu kaybolmadan önce çok daha cana yakın biriydi. Hatta zaman zaman iyi huylu olduğu bile söylenebilirdi. Ama sanırım her zaman öfkeli bir yanı vardı. Utmo gibi bir adamın evli olduğunu hiç beklemezdim. Evliydi. Karısı da güzel sayılırdı. Utmo'nun çirkin biri olduğunu düşününce dişlerini gördün mü? Evet diş tellerini gördüm. Dediğine göre dişleri çarpık olduğu için taktırmış. Aslak Krongly başını iki yana salladı. Ağzı gülmese de gözleri gülüyordu. Bence dişleri düşmesin diye. Kar motosikletinde gerçekten dinamit mi vardı? Siz öyle görmüşsünüzdür dedi Krongly. Ben görmedim. Ne demek istiyorsunuz? Burada kalanların çoğu dağ göllerinin kıyısında oltayla saatlerce oturmanın romantik bir şey olduğunu düşünmez. Ama sofralarında kendileri tutmuş gibi balık eksik olmasını ister. Dinamiti göllere mi atıyorlar? Buz erir erimez. Kanun dışı değil mi? Krongly ellerini savurur gibi kaldırdı. Dediğim gibi ben bir şey görmedim. Hayır gördünüz. Burada yaşayan sizsiniz. Sizde de dinamit var mı? Sadece garajım için. Yapmayı planladığım bir garaj var da. Peki Utmo'nun silahına ne diyorsunuz? Dürbünlü modern bir silahtı. Öyle. Utmo ayı avlama işinde iyiydi. Ta ki tek gözü kör olana kadar. Gözünü ben de gördüm. Ne oldu? Güya oğlu gözüne yanlışlıkla bir bardak asit dökmüş. Güya mı? Krongly omuzlarını döndürdü. Gerçekte ne olduğunu bilen tek kişi kaldı. O da Utmo. Oğlu 15 yaşında kayboldu. Ayrım sonu sayfa 227.